Ayrım 15.
Banyodan sonra bir Nescafe bir viski söyledim. Yatağımın üstünde duran bloknot çok güzel, kalem güzel. Bir şeyler yazabilirim burada. Fakat benim eserlerimi yazmam için koyulmamış tabii ki bu bloknot. Not falan mı tutulacak acaba bayiler toplantısında? Konferanslar ve briefingler mi verilecek? Nedir lan bu bayiler toplantısı? Ayrıca bana ne? Bayi miyim ben? Renk olarak davet edilmiş bulunuyorum. Biraz sonra lobide tanışma kokteyli var, daha sonra akşam yemeği. Duvara dayalı, aynalı bir masa var odada, üstünde bir kırmızı mum. Mumu yaktım, açtım cici bloknotu, oturdum masanın başına. Otel odalarında kendine bakarak yazma zorunluluğu var. Bu masa aslında odanın hanımı için düşünülmüş bir makyaj masası. Odanın beyinin yazar olabileceği hiçbir otel işletmecisinin aklına gelmiyor. Cici bloknotun ilk sayfasına Aristofanes Taverna yazdım. Bir tavernada geçsin istiyorum olay. Oyunun başındaki iki bekçi tavernanın kapıcıları olabilir. Bir komi Nescafe getirdi, viskiyi unutmuş. Gitti, bu kez viski ve bir bardağın içine ince kıyılmış havuç dilimleriyle geldi. Nescafe'ye havuç batırma seviyorum diye düşünmüş olmalı. Kahveyi ve viskiyi içip havuçla ilgilenmeyerek okuyorum Aristofanes'i, kafamda yeniden kuruyorum oyunu. Aristofanes'in Ege Denizi'ne bakarak. İmparator Kleon tamamen Turgut Özal olarak beliriyor gözümün önünde. Aristofanes'in sözünü ettiği mahkemeler de devlet güvenlik mahkemeleri işte. Aşağıdan telefonla tanışma kokteylinin başladığı bildiriliyor. Toparlanıp iniyorum. Otelin lobisi karınca yuvası gibi. 600 kadar bayi değişik yönlerde devinmekteler. Türkiye'nin her yerinden gelmişler. Mikrokozmos Anadolu. Yıldız Kenter şu an İzmir'de Ben Anadolu isimli oyunu oynuyor. Bu sayın bayiler de Çeşme'de Biz Anadolu olarak dolanıyorlar. Çok eş zamanlı bir gülünçlük Ege bölgesinde. Önce kimi müdürlerle, sonra kimi bayilerle tanışıyorum. Tanışmalar son bulmuyor. Sıkıla sıkıla bir hal oldu elim. Yalnız el sıkmayla kalınmıyor. Sayın bayiler öpme, sarılma, kucaklama, tek dalma seviyorlar. Hepsinin fotoğraf makineleri var. Tek tek, ikili, üçlü ve küçük gruplar olarak hepsiyle 1000 kadar fotoğraf çektirdim. Delirmek üzereydim ki genel müdür koluma girerek beni yemeğe götürdü. Yemekte onun masasında kendisi ve bana hayran küçük kızıyla oturduk. Rakılar içildi. Bütün masalardan bütün bayiler bana, ben cevaben tek tek bütün bayilere kadeh kaldırdım. Sabahleyin bir toplantı varmış. 10.30'da konuşma yapmam bekleniyormuş. Ne konuşacağım? Böyle bir konuşma yapacağımı şu an öğreniyorum. O konuşmayı yapar yapmaz gitmem gerektiğini belirttim yemek sırasında sayın genel müdüre. O da bunu anlayışla karşıladı, katılmış olduğum için teşekkür etti. Orkestra çok iyi kafa ütülerken beklenmedik bir anda bir dansöz fırladı piste. Derken bayiler pisti basarak dansözü ablukaya aldılar. Genel müdürün küçük kızını saymazsak, ki saymamak gerek, dansöz buradaki tek kadın. Askere aç aç gelmiş gibi olunuldu. Dansöz bunalarak kıvırtmayı kısa kesti, kaçtı. Fakat bayiler pisti terk etmeyerek işi çifte telliğe döktüler. Sonunda da beni kolumdan piste çekmeye başladılar. Çifte telli operasyonuna katılmamın şart olduğu konusunda hemfikirler. Oynamam kardeşim, öyle oynama sevmem, bilmem, bırakın kolumu diye paralanıyorsam da onlar daha kalabalık olduklarından beni masadan söküp almayı başarıyorlar. Ancak değişik bayiler değişik yönlere çektiği için yer çekiminin de olaya katılmasıyla pat düşüyorum. Kaldırmak isteyenler üstüme düşüyor, kafa kafaya çarpışıyorlar. Bir bayinin bacak arasından kayarak restoranın kapısına ulaşıyorum. Kimileri beni hala o adam yumağının dibinde sanarak itişirlerken hızla odama geliyorum. Kapımı kapatmamla da bir tıklatan bulunuyor. Açıyorum. Yetkili müdürlerden biri, bir hatamız mı oldu acaba? Hayır estağfurullah, sıkıldım biraz. Bu tür Camel Trophy toplantılara pek alışkın değilim de diyerek yol ettim yetkili müdürü. Bayiler toplantısının korkunç bir şey olduğu ve buranın bir an önce terk edilmesi gerektiği anlaşıldı. Aslında beni boğan şey bir sevgi gösterisi. Kimsenin bir kötü niyeti yok. Fakat bir yerden sonra sabır sona eriyor. Dağılın lan diye bağırasın geliyor. Gel dikiz ki bağıramıyorsun. O sırada iki kolunda iki adam, her ikisi de ayrı ayrı fotoğraf çektirmek istedikleri için zıt yönlere çekiştiriyorlar. Fotoğraflar Anadolu'da onların dükkanlarına asılacak, gülümseyen ifadeler takınmak, bayi ile 40 yıllık arkadaşmış gibi sarmaş dolaş olmak zorunluluğu da cabası. Oda servisini aradım, rakı istedim. Oturdum Aristofanes'in başına. Sabah 8'de uyandım, kalktım, denize baktım, çarşaf gibi. Önce kendimi tatilde sandım. Fakat birden bayileri hatırladım. Duşumu aldım, kahvaltı geldi, edildi. Giyindim, indim 9'da başlayan toplantıya. Kıvır zıvır konuşmalar, teşekkürler, çalışma programının okunması gibi girizgahtan sonra 9.45'te Sayın Genel Müdür'ün açılış konuşması başladı. Uzun sürdü ve alkışlarla son buldu. Kendisi konuşmacı olarak beni kürsüye davet etti. Ben de pek uzun olmayan konuşmamda Vestel televizyon ve videolarının para karşılığında reklam filmlerinde konu mankeni olarak oyunculuk yapmakla birlikte konuyla hiç ilgim olmadığını, televizyondaki reklam filmlerinde söylediğim sözleri başka birilerinin yazdığını ve ne anlama geldiklerini bilmediğim için o lafları çok zor ezberlediğimi belirterek, bana gösterilen cehennem sıcağı ilgiye teşekkür ederek Sayın Genel Müdür'ün arabasıyla hızla uzaklaştık Çeşme'den Aristofanes ve ben. Mick Jagger'ın manyaklığı. Amsterdam Havalimanı'nda Tonguç karşıladı bizi. Otelimiz Tulip Inn'e getirdi. Hamburg'dan geliyoruz. Amsterdam'ı dolaşmaya gücü kalmamış, kanaldaki durağan su gibi yorgunuz. Gayet hızlı trenlerle ırmak gibi dolaşmışız Almanya'yı 15 günde. Kimi Hauptbahnhof'larda durarak, bavul sürükleyerek, memleket ve rakı ve kebap ve yeşil erik hasreti olup, tiyatro hasreti olmayan köylü Türklere karşı ferhangi şeyler panzehir olarak. Almanya'dan sonra çok hoş gelir insana lalelerini kuşanmış doğum günü pastası Amsterdam. Otelin kapalı kapısında kimi zor nüfuz edilen apartman kapılarındaki gibi bir zile basıp kim olduğunu bildirme zorunluluğu getiren ızgaralı madensel konum var. Tonguç bastı zile, içeriden bir kadın sesi geldi, sonu soru işareti tonlu. Tonguç rezervasyonumuz olduğunu ve ismimizi bildirerek kapının açılmasını ricaladı. Kapı otomatikle açıldı. Biz içeri sızdık, Tonguç arabasına park yeri bulmaya gitti. İlk kapıyı geçtik, 3 basamak sonra açılması gereken ikinci bir kapı var ama o kilitli değil, bavulla dürtükleyince açılıyor. Lobiye ulaştık. Resepsiyonda burnuna dayanmazsak bizle hiç ilgilenmeyecek, önündeki işe dalmış sarışın bir kız var. Bavulları ona doğru sürükledik, ismimizi söyledik. Kız önündeki bilgisayara yumuldu. O sırada arabasına park yeri bulmuş Tonguç geldi, imdada yetişti. Kızla konuştular. Kız soruşturma kağıdı uzattı, doldurdum. Artık kimi otellerde çok gözlenen, iskambil kağıdının az ufağı, beyaz, üstünde kartın ucunu gösteren gri üçgeni içinde "This side up, insert and remove" yazılı plastik karttan uzattı bize 2 adet. Tonguç arabayı park ettiği yerin kumbarasına para atmaya gitti. Biz bavullarımızla kendi kendimizin hamalı olarak asansör kapısından çok hastanede ameliyathane kapısını andıran kapıyı açtık, asansöre girdik. Oda numaramız 307, 3. kata çıkmamız gerekiyor. Asansörde her katta bulunan odaların numaraları, örneğin 301-358 gibi belirlenmiş, onun karşısında basılacak düğme var. Oda numaran nereye tekabül ediyorsa ona göre basacaksın. Bir de plastik kartımızı sokmamız gereken ince uzun delik var. Anlaşıldı ki kart oraya sokulacak, asansör bizi tanıyacak, ondan sonra çalışacak. Kartı soktum. Bastım bizim katı kapsayan odalar düğmesine, hiç oralı değil asansör. Kartı çekip bir daha bastım. Kartı hızla sok çıkar yaptım. Bu kez tanıdı bizi asansör. Çok hızlı sokulup çıkarılma seviyor demek ki bu gibi ince narin uzun delikler. 3. kata ulaştık. Oda kapısına az önce öğrendiğimiz ve tadı damağımızda kalmış sokma çıkarma eylemini uyguladık, odamıza ulaştık. Odamız çok güzel, penceremizden sanki çizilmiş gibi duran Amsterdam evleri, ilk bakıldığında insana ırmak hissi veren durgun sulu kanal görünüyor. Televizyonun üstünde de karta uygun bir delik var her nedense. Bu odaya kartıyla giren otel müşterisi niçin televizyonunu da kartıyla açıyor? Bu odaya kartsız giren biri televizyonu kullanamasın diye mi düşünülmüş? O inek kartsız olarak bu odaya nasıl giriyor? Pencereler açılır tip değil. Birinin üstünde vasistasımsı bir manivela düzeni var, hafif aralanabiliyor. Televizyonun üstündeki kart deliğinin gereği çok anlaşılamadı ama ona sok çıkar muamelesi yapmadan aygıt çalışmıyor. Soktum çıkardım, buyurun Hollandaca haberler. Derya odada dinlenmeye çekildi, ben oyunun tekerlekli çantasını sürükleyerek asansöre geldim. Gene aynı sok çıkar muhabbeti, lobiye ulaştım. Tonguç'un arabasıyla Dönyev de la Mar Tiyatro'a geldik. Tiyatronun kapısında afişim. Üstelik kapının üstünde yanıp sönen ışıklı harflerle kocaman Ferhan Şensoy ve Ferhangi Şeyler yazıları. Keyif verici bir durum. Tiyatronun içi de çok güzel, kırmızı koltuklu, balkonlu, derli toplu 500 kişilik bir salon. Tiyatroda bizi bekleyen, 15 yıl önce küçük sahnede teknisyenimiz olan Yılmaz ve 5 kişilik bir genç Türk timi var. Yıldırım gibiler çocuklar. Hep birlikte ipleri gerdiler, dosya kağıtlarını astılar. Işık işini üstlenen Faruk zaten geçen yıldan anımsıyor durumu. Ferhangi Şeyler'in ikinci Amsterdam seferi bu. Işıklar çok güzel, telefon eski ve güzel bir siyah telefon. Derya geliyor, Faruk'la ışık ve telefon zilini gözden geçiriyorlar. Her şey tamam. Güzel bir soyunma odası verilmiş bize. Aynamın önünde tiyatronun kendi ismiyle etiketlettiği bir kırmızı şarap ve tiyatro yöneticisinin İngilizce şık bir hoş geldiniz mektubu. Daha sonra bizzat gelip Fransızca muhabbeti. Her şey çok güzel. Yoksa bir aksilik mi olacak lan oyunda? Hayır, bir aksilik olmuyor. 1131. oyunun tek kusuru saz yerine dandik bir bağlama ile idare edilmesi. 522 izleyiciyle tıka basa doluyor. Dönyev de la Mar Tiyatr, maç gibi başlıyor, maç gibi bitiyor oyun. Oyundan sonra Rotterdam Başkonsolosu, Galatasaray'dan şair Adnan Onart'ın Galatasaraylı ağabeyi Erkut Onart ağabeyimizin davetlisi olarak, onun annesi, başka konsolosluk görevlileri, bu turne boyunca Almanya'nın her kentinde rastladığımız bay ve bayan çok genç yardımcı konsoloslar, Tonguç, Faruk, Yılmaz, Amsterdam deneme sahnesinin Hollandalı yönetim kurulu üyesi Peter ve Hollandalı arkadaşı, kalabalık bir masa, bir Türk'ün işlettiği İtalyan lokantasında yemek yedik. Uzun Almanya turnesi Amsterdam'da noktalandı. Sabah geç kalktık, lobiye inip Almanlarınki kadar zengin olmayan bir açık büfeden kahvaltı ettik. Tonguç ve karısı Nurten geldiler, birlikte sokağa çıkıldı. Alışılmamış güzel sıcak bir hava Amsterdam'da vızır vızır bisikletler geçiyor kaldırımdan. Kaldırımların yarısı bisikletlere ait, o bölüm kahverengi, oradan yürümeyeceksin, dan bisiklet çarpar. Alışana kadar bir iki kez bisiklet altında kalma tehlikesi atlatıyoruz. Derya'nın Almanya'da bir oyuncakçı dükkanı gezerken birden su yüzüne çıkan çocuklarımız için kaydırak denilebilecek altı tekerlekli tek ayağını üstüne basıp bisiklet gidonu gibi yerinden tutup öbür ayağı yere sürtmek kaydıyla çocukların kaldırımlarda gürültü yaptığı şeyden alma düşüncesi Amsterdam'da Tonguç'un burada onların motorlusu var abla biçimindeki babalaması ile gelişerek o zımbırtı görülmeye gidildi. Küçük bir Vespa motosiklet gibi tek farkı oturulacak yeri yok, ayakta gidiyorsun, saatte 30 kilometre hız yapıyormuş. Benzin ve motor yağı belirli bir oranda karıştırılarak deposu dolduruluyormuş. 3 tane varmış, birini kısa süre önce Amsterdam'a konsere gelen Mick Jagger almış. Bayağı bir taşıt. Nasıl götürülecek İstanbul'a ve 2900 gulden gibi şaşkınlıklarımı üstümden atamadan Kızlara iki tane almak şart. Mert de biner, biz de bineriz. Bak, önüne takılan çantası da var. Bakkala pazara da gidilebilir bununla. Saf keriz fikirleri yeşerdi. O dükkana yarın yeniden gelmek üzere oradan çıkmayı başardık. O akşam izlemek istediğimiz tiyatronun kapısında tadilat dolayısıyla bu akşam kapalıyız gibi bir notla karşılaştık. Bir gecelik tadilatta hiç görmedim. Herhalde bina değil de oyun tadil ediliyor. Doğru dürüst bir akşam yemeğine yöneliyoruz. Moto kaydıraklar yemekte de ana konumuz olmayı sürdürüyor. İki tanesi çok pahalı ve götürülmesi daha zor düşüncesini benimsetmeye uğraşıyorsam da Tonguç'un ne olacak abi, birini götüren ikisini de götürür laz mantığı ikinci bir şarap şişesinin açılmasına yol açıyor. O şişenin dibi göründüğünde ise birini ödeyen öbürünü de öder delikanlı tavrı masaya egemen oluyor. Yemekten sonra Flemenk kraliçesi Beatrix'e ait olan kumarhaneye gidiyoruz. Tonguç ve ben Blackjack'te kimi çok geveze Çinliler arasında zarar etmemeyi başarırken, Nurten ve Faruk para makineleriyle cebelleşirken, Derya rulette 2900 gulden kazanıyor. Tam bir motokaydırak parası. Bravo Derya, hatta bravo kraliçe Beatrix. Biz iki motokaydırağı nasıl öderiz diye duraksarken, kızlardan birini alıp öbürüne almamamızı çok yürek parçalayıcı bulan iyi kraliçe Beatrix, ikinciyi ikinci kıza hediye ediyor tıpkı masallardaki gibi. Devrisi gün Derya sabah erkenden motokaydırakçıya giderek iki tane alacağımızı, birazdan benim uğrayıp parasını vereceğimi bildirdi. Ben de gidip 5800 guldeni motokaydırakçıya toka ettim. Akşamüstü motokaydırakçı yard çocuk iki kırmızı çantaya katlanarak yerleştirilmiş olan taşıtlarla otele geldi. Otel lobisinde çantaları açarak nasıl katlanıyor, nasıl çalışıyor, ne oranda yağ koyuluyor bir bir anlattı. Deposunda benzin olmadığı için tam bir gösterim ve tanıtım olmadı. Kabaca bir fikir edinmiş olduk satın aldığımız bu iki taşıt hakkında. Çocuk gitti. Her biri 12 kilo deniliyorsa da daha ağır, çantalar yerlerinden kalkmıyor. Sürükleyerek asansöre, oradan odaya getirdik. Devrisi sabah aynı biçimde lobiye indirdik. Havaalanında tartıya koyunca her birinin 17 kilo olduğu anlaşıldı. Kırılabilir eşya bölümüne özel olarak yüklendiler. İstanbul'a sağ salim ulaştılar. Eve iner inmez Derya ve 3 çocuk birden motokaydıraklara benzin koydurmaya gittiler. Benzinciden köz döndüler. Orada yaptıkları deneyim sonucu ne çocukların ne bizim kullanamayacağımız tehlikeli bir taşıt olduğu ve bizden önce aynı dükkandan ondan alan Mick Jagger'ın manyak olduğunun netlikle anlaşıldığı suskun bir akşam yemeği yenildi. Çok aynalı Natasha odası. Üç Rus karısıyla grup seks yapmak için düşünülmüş, duvarları hiçbir çerçeve endişesine kapılmadan duvara rapt edilmiş kocaman berber aynalarıyla kaplı, öyle ki her yerden her yer birkaç kez görünüyor, üç tek kişilik yataklı, buzdolaplı, televizyonlu bir süit oda. Buzdolabının içi tam takır. Herhalde Nevale'yi Natasha getirecek diye düşünülmüş, belki de böyle bir gelenek var. Natasha buraya gelmeden önce bir markete uğruyor, gereken alışverişi yapıp geliyor verişe. Giderken de market hesabını genel adisyona ekleyip tahsil ediyor. Odada tek bir Natasha ile sevişseniz bile aynalar sayesinde 8 ya da 12 kişilik bir grup seks içinde görebilirsiniz kendinizi. Eğer 3 Natasha'yı bir araya getirmek halinde bulunuyorsanız bu odada say say bitmez aynadaki Natasha miktarı. Ama eğer 3 kadınla çıplak bulunuyorsanız bu odada, değil aynada Natasha saymak, aynaya bakmaya da vaktiniz olamaz. Nasıl düşünülmüşse düşünülmüş, böyle konuşlandırılmış işte bu oda. Yani süit oda denilince müessesede akla gelen bu. Trabzon'dayız. Gece oyundan sonra geldik otele. Ne lan bu oda deme durumumuz yok. Zaten burada kalınabilecek 2 otelden biri bu. Öbür otelde kalındı daha önce. Bundan iyi değil ve gürültülü. Arabayı park etmek sorun oldu. Otelin önü iki caddeyi birleştiren daracık bir yol. Oraya girip önümdeki arabanın arkasına park ettim. Resepsiyoncu ısrarla arabanın anahtarını istiyor. Niçin? Öndeki araba sabah sizden önce çıkmak isterse ne olacak? Gaza basıp doğru karşı caddeye çıkacak. Onun önüne biri park ederse ne olacak? Onun anahtarını alacaksın. Sizin arkanıza biri park ederse ne yapacağız? Onun da anahtarını alacaksın. Yani benden başka bütün arabaların anahtarını alabilirsin. Sizinkini niye alamıyoruz? Benimki kımıldamadan bütün bu trafik gerçekleşebilir. Üstelik gecenin bu saatinde öne arkaya değişik arabalar gelme olasılığı çok zayıf. Benim arabanın anahtarını edinerek içine binip onu bir yerden bir yere almak konusunda ısrarlı resepsiyoncu bir an duraladı, gene bir sudan sebep buldu. Peki sabahleyin siz çıkmak isteyince önünüz arkanız doluysa ne olacak? Ön ve arkanın boşaltılmasına çalışılacak fakat bu operasyon için benim arabanın anahtarına gereksinim olmayacak. Gördüğün gibi İngiliz anahtarı değil bu, sadece benim arabayı açan bir anahtar. Amma da kıymetliymiş anahtarınız. Kıymetli olan anahtar değil araba. Siz Karadenizli değil misiniz abi? Evet, ikimiz de Karadenizli olduğumuz için anlaşamıyoruz. Birimiz Karadenizsiz olsak çok daha çabuk anlaşacağız. Araba anahtarı bende kalmak kaydıyla barış yaptık resepsiyoncuyla. Odam otelin önündeki dar sokağa ve caddeye bakan bir köşe oda. Pencereden arabamı görüyorum. Ne arkama yanaşan var ne benim önümdeki arabanın önüne park eden. Gecenin yarısını çoktan geçtik. İçecek bir şey gereksinimi duyuyorum. Oda servis duygusu oluşuyor. Epeydir tozu alınmamış telefonun sıfırına basıyorum. Böylece sıfır temizlenmiş oluyor ve karşıma resepsiyon, santral ve her şey olan arabanın anahtarına düşkün tip çıkıyor. Alo, gene ben. Bir şeyler içmek istiyorum. Ne yapsam en doğru olur? Ne içmek istiyorsunuz? Rakı. Aldırırız. Büfe açık. Başka? Meyve, peynir. Tamam, aldırırız. Rakı ufak, büyük. Ufak biçiminde gelişen konuşmamız epey uzuyor. Sonunda anlaşıyoruz iki Karadenizli. Nasıl anlaşmışsak rakı büyük geliyor. Meyve tabağı adına yarım kilo kiraz geliyor. Çeşitli peynirlerden oluşacak peynir tabağını da iki dilim domatesin arasına biennallenmiş ince ve üçgen bir beyaz peynir dilimi temsil ediyor. Televizyonu kurcalıyorum. Rus televizyonunda bale gösterisi var. Anladığım kadarıyla Romeo ve Juliet. Juliet'i oynayan Natasha ile geçiriyorum çok aynalı Natasha odasındaki gecemi. Bir kaldırıyor bacağını Juliet Natasha, koyuyor omuzuma, dikliyorum rakıyı. Otel Balzac. Balzac sokağı 6 numara. Lord Byron ve Balzac sokaklarının kesiştiği çok fena edebi bir noktada bulunuyor otelimiz. Venedik'te zenginlerin çocuklarına onun roman kahramanlarının adını takmak için yarıştığı, kız olursa Eugenie Grandet, erkek olursa Goryeo koyalım sinyor. Bence kız olursa vadideki zambak koyalım sinyorina, hem soyadımıza da uyuyor biçiminde, kendi aralarında tartıştığı, çağını mobilyasına dek etkileyen, döneminin tartışılmaz romancısı Honoré de Balzac ile Helenizmin ateşli bayraktarı İngiliz Lordu Byron'un somut olarak bu iki sokağın kesiştiği yerde karşılaşmış olmaları da olası.